Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar için Genel Yetenek Genel Kültür, yayınlayan Karacay Yayınları, Coğrafya, Murat Köksal. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 27. kaset A yüzü, sayfa 802. 22. Orta Karadeniz bölümünde tarımın Karadeniz bölgesinin diğer bölümlerinden daha fazla yapılmasında ve ürünlerin daha çeşitli olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir? A. Yüzey şekillerinin daha az engebeli olması. B. Tarım alanlarının daha geniş olması. C. Yaz yağışlarının daha az olması. D. Ulaşımın daha kolay olması. E. Deniz etkisinin daha geniş alanlarda görülmesi. Yanıt D. 23. Türkiye'de çeşitli iklimlerin görülmesi aşağıdakilerden hangisini en az etkiler? A. Ulaşım hizmetlerini. B. Tarım ürünlerinin çeşitliliğini. C. Orman dağılışını. D. Toprak çeşitlerini. E. Akarsu uzunluğu. Yanıt A. 24. Aşağıdaki bölümlerin hangisinde tütün, pirinç, kenevir, şeker pancarı ürünlerinin tamamı yetiştirilir? A. Kıyı Ege. B. Batı Karadeniz. C. Yukarı Kızılırmak. D. Çatalca, Kocaeli. E. Aşağı Fırat. B. 25. Aşağıdaki bölümlerin hangisinden Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yarısından fazlası elde edilir? A. Adana. B. Yukarı Sarıya. C. Orta Kızılırmak. D. Ergene. E. İç Batı Anadolu. Yanıt D. 26. Bir yerde iklim, toprak koşulları veya ekonomik koşullar gibi nedenlerle sadece bir bitki türü çok yaygın olarak yetiştiriliyorsa, böyle bitkilere o yöre için monokültür bitkisi denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım bitkisi karşısında verilen yöre için bir monokültür bitkisidir? A. Bitki arpa, yöre Konya. B. Bitki çay, yöre Rize yöresi. C. Bitki fındık, yöre Ordu Giresun yöresi. D. Bitki ayçiçeği, yöre Ergene Havzası. E. Bitki pamuk, yöre Antalya yöresi. Yanıt B. 27. Hayvan türü sığır, kesilen hayvan sayısı 1000, 3000, et üretimi ton, 361.000. Hayvan türü manda, kesilen hayvan sayısı 1000, 100, et üretimi ton, 15.000. Hayvan türü koyun, kesilen hayvan sayısı 1000, 10.300, et üretimi ton, 167.000. Hayvan türü kıl keçisi, kesilen hayvan sayısı 1000, 1500, et üretimi ton, 22.000. Hayvan türü tiftik keçisi, kesilen hayvan sayısı 1000, 150, et üretimi ton, 2500. Yukarıdaki tablo bir ülkede kesilen hayvan sayısı ve et üretimi verilmiştir. Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Et üretiminde sığır etinin payı en fazladır. B. Et verimi en fazla olan tür mandadır. C. Büyükbaş hayvan eti ihracatı fazladır. D. Küçükbaş hayvan kesimi büyükbaş hayvan kesiminden daha fazladır. E. Tiftik keçisinden üretilen et miktarı en azdır. Yanıt C. 28. Aşağıdaki yerlerin hangisinde karşısında belirtilen tarım ürünü yetiştirilmez? A. Yer Adapazar Ovası, ürün şeker pancarı. B. Yer Antalya yöresi, ürün turunçgil. C. Yer Ergene Havzası, ürün ayçiçeği. D. Yer Eskişehir Ovası. Ürün zeytin. E. Yer Kastamonu Ovası. Ürün kenevir. Yanıt D. 29. soru şekilli. 30. Rize. X bitkisi %75. Y bitkisi %0.20. Trabzon. X bitkisi %25. Y bitkisi %0.06. İçer. X bitkisi yok. Y bitkisi %35. Antalya. X bitkisi yok. Y bitkisi %20. Yukarıdaki tabloda iki tarım ürününün belirli illerdeki üretim oranları verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre bu iki ürün aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. X bitkisi çay. Y bitkisi turunçgil. B. X bitkisi mısır. Y bitkisi muz. C. X bitkisi fındık. Y bitkisi zeytin. D. X bitkisi tütün. Y bitkisi incir. E. X bitkisi kenevir. Y bitkisi susam. Yanıt A. 31. soru şekilli. 32. Türkiye'de orman yangınları batı ve güney kesimlerine göre kuzey kesimlerinde çok daha azdır. Kuzeyde orman yangınlarının az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Orman içi yerleşmelerin dağınık olması. B. Orman alt sınırının kıyıdan başlaması. C. Nem oranının fazla olması. D. Ormanların daha çok yamaçlarda yer alması. E. Orman içi ulaşım ağının gelişmiş olması. Yanıt C. 33. Bir ülkenin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise yapılmış eşya büyük bir paya sahipse, bu ülke aşağıdaki gruplardan hangisine girer? A. Turizmi gelişmiş. B. Endüstrisi gelişmiş. C. Tarım ürünü fazlası olan. D. Nüfus yoğunluğu fazla. E. Yeraltı zenginliği fazla. Yanıt B. 34. Endüstri alanında enerji tüketimi en fazla olan bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Karadeniz bölgesi. B. Doğu Anadolu bölgesi. C. İç Anadolu bölgesi. D. Güneydoğu Anadolu bölgesi. E. Marmara bölgesi. Yanıt E. 35. Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha geniştir? A. Trabzon. B. İzmir. C. Antalya. D. Samsun. E. Zonguldak. Yanıt B. 36. Aşağıdaki yörelerin hangisinde alüminyum işletmesi bulunmaktadır? A. Elbistan. B. Murgul. C. Keban. D. Seydişehir. E. Keçiborlu. Yanıt D. 37. Türkiye'de aşağıdaki endüstri ürünlerinden hangisinin yıllık üretim miktarı hava koşullarına bağlı olarak değişir? A. Cam. B. Şeker. C. Çimento. D. Seramik. E. Kağıt. Yanıt B. 38. Bir boğazın işlek bir deniz yolu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? A. Çevresinde önemli ticaret merkezlerinin bulunması. B. Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere yakın olması. C. Büyük denizleri birbirine bağlaması. D. Endüstri bakımından gelişmiş bölgelere yakın olması. E. Çevresiyle karayolu ve deniz yolu bağlantısının bulunması. Yanıt C. 39. Türkiye'de ipekli dokumacılığın geliştiği başlıca yerler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A. İzmir, Nazilli, Uşak. B. Denizli, Uşak, Şile. C. Buldan, Adana, İzmir. D. Bursa, Kayseri, Malatya. E. Gemlik, Bursa, İstanbul. Yanıt E. 40. soru şekilli. 41. Türkiye'de kereste fabrikalarının çoğunun Karadeniz bölgesine yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarım alanlarının dar olması. B. Ham maddenin bol olması. C. Nüfusun yoğun olması. D. Su kaynaklarının bol olması. E. Ulaşım olanaklarının artması. Yanıt B. 42. Aşağıdakilerden hangisi bir yörede turizme paralel olarak gelişmesi beklenen bir etkinlik değildir? A. Ticaret. B. Haberleşme. C. Tarım. D. İnşaat. E. Ulaşım. Yanıt C. 43. Türkiye'de karayoluyla yapılan taşımacılığın diğer ulaşım biçimlerinden daha fazla olmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıtların bir kısmının Türkiye'de üretilmesi. B. Karayolu taşımacılığının ucuz olması. C. Yol boyunca konaklama tesislerinin bulunması. D. Taşıt kapasitelerinin artması. E. Karayoluyla Türkiye'nin her yerine ulaşabilmesi. Yanıt E. 44. İklim bakımından deniz turizmine elverişli mevsimi kısa olan Karadeniz bölgesinde son yıllarda iç ve dış turizmde artış görülmektedir. Karadeniz bölgesi turizminin canlanmasında aşağıdakilerden hangisinin önemli bir katkısı yoktur? A. Turizm etkinliklerinin çeşitlenmesi. B. Turistik değerlerin tanıtımına önem verilmesi. C. Ucuz tatil olanaklarının bulunması. D. Sarp sınır kapısının açılması. E. Nüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması. Yanıt E. 45. Türkiye'de elektrik enerjisinin bir kısmı Soma, Yatağan, Afşin, Elbistan gibi termik santrallerden elde edilmektedir. Bu santrallerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmuştur? A. Yoğun nüfuslu merkezlere yakınlık. B. Enerji tüketim merkezlerine yakınlık. C. Ulaşım kolaylığı. D. Liyit yataklarına yakınlık. E. Enerji nakil hatlarına yakınlık. Yanıt D. 46. Aşağıdakilerden hangisinde Batı Karadeniz'deki bir yöre bu yörede bulunmayan bir endüstri kolu ile birlikte verilmiştir? A. Çaycuma, kağıt. B. Sinop, kristal cam. C. Çatalazı, elektrik enerjisi. D. Karadeniz ereğlisi, demir çelik. E. Karabük, tekstil. Yanıt E. 47. Aşağıdaki santrallerden hangisi jeotermal enerjiyle çalışır? A. Sarayköy. B. Oymapınar. C. Yatağan. D. Afşin, Elbistan. E. İrfanlı. Yanıt A. 48. Türkiye'nin iç bölgelerinin orman bakımından fakir olmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkilidir? A. Yağışın yetersiz olması. B. Ortalama yükseltinin fazla olması. C. Toprak örtüsünün ince olması. D. Yeraltı sularının yetersiz olması. E. Tarım alanlarının geniş olması. Yanıt A. 49. Genelde tarım ürünlerini işleyen fabrikalar üretim alana yakın yerlere kurulur. Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangisindeki fabrikaların kurulduğu yerler bu genellemeye en az uymaktadır? A. Pamuklu dokuma. B. Zeytinyağı. C. Salça. D. Fındık işleme. E. Çay işleme. Yanıt A. 50. soru şekilli. 51. Kentlerde tarım, sanayi, turizm, ticaret, ulaşım, kamu hizmetleri, kültür, turizm, denizcilik gibi birçok etkinlik bir arada bulunur. Bir kentte etkinliklerin biri ya da birkaçı ön plana çıkabilir. Kentlerin etkinliklerine göre sınıflandırılmasında bu durum göz önüne alınır. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisi hem sanayi kenti hem de tarım kenti olarak nitelenebilir? A. İstanbul. B. Bursa. C. Antalya. D. Amasya. E. Muğla. Yanıt B. 52. Aşağıdakilerin hangisinde bir yöre burada çıkarılmayan madenle birlikte verilmiştir? A. Yöre Murgul, maden bakır. B. Yöre Divriği, maden demir. C. Yöre Eskişehir, maden lüle taşı. D. Yöre Soma, maden lihit. E. Yöre Zonguldak, maden cıva. Yanıt E. Türkiye coğrafyası bölümü burada bitmiştir. Sayfa 807. Bundan sonraki konu temel yurttaşlık ve anayasa konusu ile devam edecektir. Hazırlayan Abdurrahman Yılmazgöz. Sayfa 808. Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi ve özel hukuku. 1. Toplumsal yaşamın güven ve devamı için uyulması gereken kurallara ne ad verilir? A. Hukuk kuralları. B. Ahlak kuralları. C. Din kuralları. D. Görgü kuralları. E. Sosyal düzen kuralları. Yanıt E'dir. Çünkü ahlak, din, görgü ve hukuk kurallarının tümü toplumsal yaşamın güven ve devamı için getirilmiş sosyal hayatı düzenleyen kurallardandır. 2. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallardan ayıran en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir? A. Düzenlediği alan farklıdır. B. Nicelik olarak kural miktarı fazladır. C. Zamana ve mekana göre değişebilir. D. Maddi müeyyidelerle desteklenmiştir. E. Yerel özellik taşır. Yanıt D'dir. Diğer sosyal düzen kuralları manevi müeyyidelerle desteklenmiş iken, hukuk kuralları arkasında devlet, kamu kudreti olan maddi müeyyidelerle desteklenmiştir. 3. Belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuka ne ad verilir? A. Doğal hukuk. B. Pozitif hukuk. C. Fikri hukuk. D. Kamu hukuku. E. Olması gereken hukuk. Yanıt A'dır. Mevcut yürürlükte bulunan hukuk, pozitif hukuk, istenen hukuk, doğal, tabii hukuktur. 4. Görgü kurallarının zamanla hukuk kuralı niteliğine büründüğüne ilişkin örneklerin görülebileceği hukuk alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni hukuk. B. Borçlar hukuku. C. Devletler hukuku. D. İş hukuku. E. Vergi hukuku. Yanıt C'dir. Devletler arası ilişkilerde, özellikle protokol düzenlemelerinde, büyükelçi kabulü ve bunun gibi görgü kuralları hukuksal bir nitelik kazanmıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku alanına dahil değildir? A. Vergi hukuku. B. Medeni hukuk. C. Anayasa hukuku. D. Devletler genel hukuku. E. Ceza hukuku. Yanıt B'dir. Medeni hukuk, eşitler arası ilişkiyi düzenleyen bir hukuk koludur ve bu nedenle özel hukuk kapsamındadır. 6. Aşağıdakilerden hangisi hukukun biçimsel kaynaklarından biri değildir? A. Yasa, kanun. B. Kanun hükmünde kararname. C. Yönetmelik. D. Detaylandırılmış rapor. E. Tüzük. Yanıt D'dir. Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, milletler arası anlaşmalar ve hatta içtihatı birleştirme kararları hukukun biçimsel kaynakları arasında sayılmıştır. Ancak detaylandırılmış rapor diye bir kaynak belirtilmemiştir. 7. Bir kanun yürürlükte bulunduğu coğrafyadaki yerli yabancı ayrımı yapılmadan herkese uygulanması düşüncesi aşağıdaki ilkelerden hangisini çağrıştırır? A. Kişisellik ilkesi. B. Geçmişe yürümeme ilkesi. C. Eşitlik ilkesi. D. Yersellik ilkesi. E. Adalet ilkesi. Yanıt D'dir. Bu ilkenin zıttı kanunların kişiselliği ilkesidir ki burada kişiyi kendi uyruğunda bulunduğu devletin kanunlarının takip etmesi, yabancıya ise kendi yabancı kanunlarının uygulanması düşüncesi yersellik ilkesinin sonucudur. 8. Aşağıdakilerden hangisi devletin zorunlu tinsel, manevi unsurudur? A. Vatan, toprak. B. Yazılı anayasa. C. Bayrak. D. Halk, millet. E. Üstün irade, egemenlik. Yanıt E'dir. Devletin 3 zorunlu unsuru vardır. Bunlardan ikisi maddesel unsur olan vatan ve halktır. Diğer unsur cinsel nitelik taşır. O da devletin en üstün iradeye, egemenliğe sahip olmasıdır. 9. Bir konuyu düzenleyen hüküm genel kanunda yer almış ve yürürlükteyken özel bir kanunla aynı konu hakkında zıt hükümler içeren yeni bir düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemede eski hükmün ilga edildiğine, yürürlükten kaldırıldığı dair bir açıklama getirilmemiştir. Bu durumda bahsi geçen konu ile ilgili uyuşmazlık önüne gelen hakim ne yapacaktır? A. Hukuk yaratacaktır. B. Genel kanunu uygulayacaktır. C. Özel kanunu uygulayacaktır. D. İlmi içtihatlardan faydalanacaktır. E. Örf, adet hukukunu uygulayacaktır. Yanıt C'dir. Eski kanun genel, yeni kanun özel bir düzenleme ise yeni tarihli özel kanun uygulanacaktır. Kanun koyucu zımnen eski hükmü ilga etmiştir. 10. Önüne gelen bir uyuşmazlıkta hakim uygulayacak yazılı bir hukuk kuralı bulamazsa ne yapacaktır? A. Takdir hakkını kullanacaktır. B. Kendi kanun koyucu olsaydı nasıl davranırdı onu tespit edecek, uyuşmazlığı çözecektir. C. Uyuşmazlığın çözümü olmadığını beyan edip açılmış davayı reddedecektir. D. Uyuşmazlığı giderici örf adet hukuku olup olmadığını araştıracak. Var ise buna göre çözümleyecek, aksi halde hukuk yaratacaktır. E. Uyuşmazlığı bir üst mahkemeye gönderecektir. Yanıt D'dir. Medeni kanunun madde 1 öncelikle yazılı hukuk kuralı, yoksa örf adet hukuku, o da yoksa hakimin hukuk yaratmasını ve uyuşmazlığı çözmesini emretmiştir. Hiçbir hakim veya mahkeme hukuk boşluğundan bahisle uyuşmazlığı çözümsüz bırakamaz. 11. Hakimlerin kararlarını verirken faydalanacağı yardımcı hukuk kaynakları aşağıdakilerden hangisidir? A. Tüzükler ve yönetmelikler. B. Örf adetler. C. Kanun gerekçeleri. D. Kazai ve ilmi içtihatlar. E. Anayasa. Yanıt D'dir. Yine medeni kanunun birinci maddesi açıkça kazai ve ilmi içtihatların yardımcı kaynak olduğunu belirtmiştir. 12. Hukuk kurallarının sadece metin kısmının ve metinde kullanılan kelimelerin anlamları ile yorumlanması aşağıdaki yorum metotlarından hangisiyle ifade edilir? A. Amaçsal yorum. B. Tarihi yorum. C. Lafzi yorum. D. Detaylı yorum. E. Yasama yorumu. Yanıt C'dir. Lafzi yorum, hukuk kurallarının metninde kullanılan sözcüklerin, lafların, sözlük anlamlarına bakılarak yapılan yorumdur. Bu yüzden kuralın konuluş amacına bakılmaz. 13. Aşağıdaki hukuk alanlarından hangisinde kıyas, uygulanması yasaklanmıştır. A. Devlet özel hukuku. B. Aile hukuku. C. Ceza hukuku. D. Marka patent hukuku. E. Anayasa hukuku. Yanıt C'dir. Ceza hukukunda kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi vardır. Hakim kanunda tipikleştirilen bir suça benzer bir fiile suç olarak kabul edemez, yani kıyas yapamaz. 14. Örf adet hukukunun en etkin olduğu hukuk alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ticaret hukuku. B. Vergi hukuku. C. İç hukuk. D. Şahsın hukuku. E. Çevre hukuku. Yanıt A'dır. Ticaret kanunu. Kanunda hüküm bulunduğu durumlarda bu kanunun, hüküm olmadığı durumlarda ticari örf ve adetin, o da yoksa genel hükümlerin uygulanması gerektiğini emretmiştir. Yani örf adet hukuku, yazılı hukuk kurallarının, genel hükümlerin önüne geçmiştir. 15. Aşağıdakilerden hangisi kanunların özellikleri arasında sayılamaz? A. Genellik. B. Süreklilik. C. Soyut olma. D. Somut olma. E. Eşitlik. Yanıt D'dir. Çünkü kanunlar toplumda yaşayan her hukuk sujesi için ve yine yaşanan her olay için ayrı ayrı düzenlenemez. Bu zaten fiili anlamda da imkansızdır. Bu sebeple tek ve genel bir olaya ilişkin düzenlenerek herkesi kaplaması amaçlanmıştır. 16. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından biri değildir? A. Medeni hukuk. B. Borçlar hukuku. C. Ticaret hukuku. D. İş ve sosyal güvenlik hukuku. E. Devletler özel hukuku. Yanıt D'dir. Çünkü iş ve sosyal güvenlik hukuku kamu hukukunun bir dalıdır. 17. Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun bir alt dalı olan medeni hukukun düzenlenmiş olduğu hukuk dallarından biri değildir? A. Şahsın hukuku. B. Ticaret hukuku. C. Eşya hukuku. D. Aile hukuku. E. Miras hukuku. Yanıt B'dir. Çünkü ticaret hukuku tıpkı medeni hukuk ve devletler özel hukuku gibi özel hukukun bir alt dalıdır. Medeni hukukun bir mütemmim cüzüdür. Ancak buna rağmen medeni hukukun bir alt dalı olarak kabul edilemez. Medeni hukukun alt dalları şahsın hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku ve borçlar hukukudur. 18. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarına aykırı hareket edilmesi sonucu gösterilecek müeyyide türlerinden biri değildir? A. Ceza. B. Tazminat. C. Misliyle iade. D. İptal. E. Hükümsüzlük. Yanıt C'dir. Çünkü hukukun müeyyide türleri ceza, iptal, tazminat, hükümsüzlük ve cebri icradır. Misliyle iade ise müeyyide türlerinden biri olmayıp sebepsiz zenginleşmeden doğan borçların sonucu olarak düzenlenmiştir. 19. Bir hakkın kazanılmasında aranılacak iyi niyet aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Subjektif iyi niyet. B. Objektif iyi niyet. C. Karma iyi niyet. D. Mutlak iyi niyet. E. Nisbi iyi niyet. Yanıt A'dır. Çünkü medeni kanunda iki tür iyi niyet düzenlenmiştir. Bunlar subjektif ve objektif iyi niyet kurallarıdır. Subjektif iyi niyet bir hakkın kazanılmasında, objektif iyi niyet ise bir hakkın kullanılmasında aranan iyi niyettir. 20. Aşağıdakilerden hangisi subjektif iyi niyetle bir hakkın kazanılmasına yer vermeyen hukuk dalıdır? A. Eşya hukuku. B. Medeni hukuk. C. Aile hukuku. D. Ceza hukuku. E. Borçlar hukuku. Yanıt D'dir. Çünkü ceza hukuku kıyasa yer vermediği gibi iyi niyetli bir hakkın kazanılmasına da yer vermemiştir. 21. Aşağıdakilerden hangisi hakkın mahiyetini açıklamak üzere ortaya atılmış teorilerden biri değildir? A. İrade teorisi. B. Egemenlik teorisi. C. Hürriyet teorisi. D. Menfaat teorisi. E. Karma teori. Yanıt B'dir. Çünkü hakkın mahiyetini açıklayan teoriler başlıca 4 grupta toplanmıştır ve bunlar içinde egemenlik teorisi diye bir teori bulunmamaktadır. 22. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz? A. Kanunlar. B. Tüzükler. C. Kanun hükmünde kararnameler. D. Yönetmelikler. E. İçtihatlar. Yanıt E'dir. Çünkü içtihatlar ilmi kazayı hukukun yazılı değil yardımcı kaynakları arasında düzenlenmiştir. 23. Hakimin bir uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf ve adet hukukuna başvurması, örf ve adet hukukunun aşağıdaki hangi özelliğinin göstergesidir? A. Geleneksel olmasının. B. Manevi değerlere sahip olmasının. C. Yazısız kaynak olmasının. D. Tarih kaynak olmasının. E. Müeyyidelerinin manevi olmasının. Yanıt D'dir. Çünkü asli kaynak yazılı kaynaklardır. Bu sebeple hakim önce yazılı kaynaklara başvuracak, çözüme ilişkin hüküm bulamazsa ikinci nitelikteki tali kaynaklara yönelecektir. Örf ve adete başvurulmasının nedeni budur. 24. Medeni hukuk ile özel hukuk terimlerinin eş anlamlı terimlermiş gibi kullanılması medeni hukukun aşağıdaki hangi özelliğinin bir sonucudur? A. Özel hukukun tek dalı olmasının. B. Özel hukukun en belirgin dalı olmasının. C. Özel hukukun en geniş ve en önemli dalı olmasının. D. Özel hukukun bizzat kendisini ifade etmesinin. E. Sadece özel kişileri ilgilendirmesinin. Yanıt C'dir. Çünkü medeni hukuk özel hukukun bir alt dalı olmasına rağmen önemi ve geniş düzenleme alanına sahip olması onu özel hukukun kendisiymiş gibi göstermektedir. Medeni hukukun genişliği ve önemi onu diğer özel hukuk dallarının önüne geçirmiştir. 25. Aşağıdakilerden hangisi bir şahsın kendi hakkını kendi eliyle korumasına verilen isimdir? A. Talep hakkı. B. Dava hakkı. C. Bizzat ihkakı hakkı. D. Emp revizyon. E. Ahde vefa. Yanıt C'dir. Çünkü her ne kadar modern toplumlarda pek başvurulmayan bir yöntem olsa da belli durumlarda kişilerin kendi haklarını kendilerinin korumasına hukuk kurallarında yer verilmektedir. Bu durum bizzat ihkakı hak olarak adlandırılmaktadır. 26. Aşağıdakilerden hangisi verilmiş bir söze sadık kalmayı emreden ahlak kuralı olarak kabul edilebilir? A. Genel ahlak kuralı. B. Objektif ahlak kuralı. C. Subjektif ahlak kuralı. D. Nisbi ahlak kuralı. E. Mutlak ahlak kuralı. Yanıt B'dir. Çünkü ahlak kurallarını objektif ve subjektif ahlak kuralları olarak ikiye ayırabiliriz. Bu kurallardan objektif olanlar kişinin kendi iç dünyasında doğup dış dünyaya yansımış olan ahlak kurallarıdır. Dış dünyaya yansımayanlar ise subjektif ahlak kuralları olarak nitelendirilir. Söz verilmiş olması ve ona sadık kalmaya yönelik davranış biçimleri dış dünyaya yansımış birer hareket tarzı olduğu için ahlaki açıdan objektif niteliklidir. 27. Aşağıdakilerden hangisi hukukun maddi müeyyideleri içerisinde nisbi butlanın yer aldığı yaptırım türüdür? A. Ceza, B. Tazminat, C. İptal, D. Cebri icra, E. Hükümsüzlük. Yanıt E'dir. Çünkü hükümsüzlük üç tür yaptırım türünden oluşur. Bunlar butlan, yokluk ve tek taraflı bağlamazlıktır. Nisbi butlan, butlanın mutlak, butlanla birlikte diğer kolunu oluşturan yaptırım türüdür. 28. Aşağıdakilerden hangisi hukukun maddi müeyyidelerinden biri olan cezanın çeşitlerinden biri değildir? A. Ölüm cezası, B. Hafif hapis cezası, C. İptal cezası, D. Para cezası, E. Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası. Yanıt C'dir. Çünkü iptal tıpkı ceza gibi hukukun maddi müeyyidelerinden biri olup cezanın bir alt kolu değildir. 29. Aşağıdakilerden hangisi hukukun düzenlemiş olduğu bir hakkı aslen kazanma türü değildir? A. Telif hakkı, B. Satın alma hakkı, C. Velayet hakkı, D. Hırsızlık, E. İhraz. Yanıt B'dir. Çünkü kişinin bir hakkı doğrudan doğruya kendi fiiliyle kazanması aslen kazanmadır. Satın alma ise başkasına ait bir hakkın yine o kişi tarafından kendi rızası ile devredilmesidir. Sırf bu sebeple satın alma aslen kazanma değil, devren kazanma türüdür. 30. Aşağıdakilerden hangisi hakkın sahibi eliyle korunması türlerinden biri değildir? A. Tutma hakkı, B. Meşru müdafaa, C. Zarurat hali, D. Kuvvet kullanma, E. Müdafaa hakkı. Yanıt A'dır. Çünkü yasalarımız hakkın sahibi eliyle korunması türlerini meşru müdafaa, zaruret hali ve kuvvet kullanma olarak düzenlemiştir. Müdafaa hakkı kuvvet kullanmanın literatürdeki diğer adı olup tutma hakkı diye bir hakka yer verilmemiştir. 31. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların kendi içerisine yapılabilecek tasniflerden biri olamaz? A. Mutlak nisbi haklar, B. Devredilebilen devredilemeyen haklar, C. Mamelek şahsiyet hakları, D. İnşai haklar alelade haklar, E. Kişisel haklar, sosyal ve ekonomik haklar. Yanıt E'dir. Çünkü kişisel haklar ile sosyal ve ekonomik haklar 1982 Anayasası'nda da özel haklar içerisinde değil, kamu hakları arasında düzenlenmiştir. 32. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir? A. Dilekçe hakkı, B. Seçme hakkı, C. Konut hakkı, D. Vatan hizmeti hakkı, E. Alacak hakkı. Yanıt E'dir. Çünkü dilekçe, vatan hizmeti ve seçme hakları kamusal hakların siyasi haklar kısmı içerisinde, konut hakkı ise sosyal ve ekonomik haklar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hakların tümü kamu haklarındandır. Oysa alacak hakkı bireyin başka bireylerle ilişkisini içerdiği için özel hukuka giren bir hak olarak kabul edilir. 33. Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun inşai, kurucu haklarından biri olarak değerlendirilemez? A. Sözleşmenin işveren tarafından feshi. B. Sözleşmenin işçi tarafından feshi. C. Ayıplı malın ayıpsız olanı ile değiştirilmesini isteme. D. Annenin çocuğunu terbiye etmesi için cezalandırması. E. Terzi ile bir elbise dikilmesi hususunda anlaşılması. Yanıt D'dir. Çünkü inşai haklar ya yeni bir hukuki durum yaratır, ya mevcut bir hukuki durumu değiştirir ya da ortadan kaldırır. Buna göre annenin çocuğunu uslandırmak amacıyla cezalandırması inşai değil, alelade haklardan biri olarak kabul edilir. 34. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların kullanılmalarına göre yapılan tasnifi içerisinde devredilemeyen bir hak türüdür? A. Mülkiyet hakkı. B. Alacak hakkı. C. Velayet hakkı. D. Telif hakkı. E. Talep hakkı. Yanıt C'dir. Çünkü velayet hakkı devredilemeyen bir hak olarak medeni hukukta düzenlenmiştir. 35. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların bir türü olarak mutlak haklara örnek verilebilecek bir haktır? A. Mülkiyet hakkı. B. Alacak hakkı. C. Temsil hakkı. D. Kira hakkı. E. Sözleşme yapma hakkı. Yanıt A'dır. Çünkü mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilen haklardandır. Nispi haklar ise sadece ilgisine karşı ileri sürülebilirler. Mülkiyet hakkı niteliği itibariyle herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olduğu için mutlak hakların en tipik örneğini oluşturmuştur. 36. Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biri olan ticaret hukukunun içerisinde düzenlenmiş alt hukuk kollarından biri değildir? A. Ticari işletme hukuku. B. Şirketler hukuku. C. Kooperatifler hukuku. D. Kıymetli evrak hukuku. E. Sigorta hukuku. Yanıt C'dir. Çünkü kooperatifler ticaret kanununda yapılan değişiklikle artık ayrı bir yasada düzenlenmiştir. Bu yasa kooperatifler kanunudur. 37. Devletler hukukuna göre kodifikasyon ne demektir? A. Devletlerin uygulayıp geldikleri örnek uyuşmazlık çözümlemeleridir. B. Devletlerin uyuşmazlıklarla ilgili verdikleri mahkeme kararlarıdır. C. Devletlerin uyuşmazlıklarla ilgili düzenlemelerinin yorumlanmasıdır. D. Devletlerin uygulama, örnek olay ve mahkeme kararlarının bulunduğu konularda hukuk kurallarını tespit etmek ve yazılı olarak derlemesidir. E. Devletlerin bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda kıyas veya atıf gibi yöntemlerle mevcut hukuki yapılarında boşluk doldurmalarıdır. Yanıt D'dir. Çünkü Birleşmiş Milletler Milletler Arası Hukuk Komisyonu statüsü 15. maddesine göre kodifikasyon devletler uygulamasının örnek olayların mahkeme kararlarının bulunduğu konularda devletler hukuku kurallarını daha açık şekilde tespit etmek, düzenli ve sistemli şekilde yazılı olarak derlemektir. 38. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi 1961 ve 1982 anayasalarına göre milletler arası hukukun iç hukuka üstün olduğunu gösteren hükümlerden biri olarak düşünülemez? A. İki kanun arasında uyuşmazlık olduğu zaman lex specialis kuralları uygulamak gerekliliği. B. Hak ve hürriyetlerin yabancılar için milletler arası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceği. C. Milletler arası anlaşmalar hakkında yasama organı tarafından onaylandıktan sonra anayasaya aykırılık iddiasında bulunamayacağı. D. Savaşın ancak milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde ilan edilebileceği. E. Milletimizin dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olduğuna dair 1961 Anayasası hükmünün bulunması. Yanıt A'dır. Çünkü 1961 Anayasası'nın başlangıç hükmünde milletimizin şerefli bir üyesi olduğuna dair hüküm düzenlenmiştir. 1961 Anayasası'nın 13. maddesi, 1982 Anayasası'nın 16. maddesi, hak ve hürriyetlerin yabancılar için milletler arası hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılabileceğini belirtir. Yabancı hürriyetleri. 1961 Anayasası'nın 65. maddesi, 1982 Anayasası'nın 90. maddesi, milletler arası anlaşmaların anayasaya aykırı olduğunun iddia edilmemesini öngörür. İptal davası. 1961 Anayasası'nın 66. maddesi, 1982 Anayasası'nın 92. maddesi, savaş ancak milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde ilan edilir demektedir. Lek spesiyalist kuralların uygulanmasının gerekliliği ise 1924 Anayasası tarafından benimsenmiş bir görüştür. 39. Aşağıdakilerden hangisi devletler arası anlaşmaları sona erdiren bir durum olarak kabul edilemez? A. Sürenin sona ermesi. B. Fesih. C. Vazgeçme. Feragat. D. Ülke yönetiminin değişmesi. E. Savaş. Yanıt D'dir. Çünkü Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 63. maddesi, herhangi bir devletin bir anlaşmaya taraf olduğu sıradaki yönetiminin değişmesi ya da düşürülmesinin, anlaşmanın sona ermesi veya askıya alınması sonuçlarını doğurmayacağını kesin bir şekilde hükme bağlamıştır. 27. kasetin A yüzü burada bitti, devamı B yüzünde. Sayfa 815.